Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
İlahi akıl kuşu kanatlarının vasıfları. Can kuşunun hikayesi de bu çeşittir. Fakat nerede o kuşlara mahrem olan kişi? Nerede o masum bir kuş ki Süleyman onun kalbini askerleriyle ordugah kurmuş olsun? Şükür yahut şikayetle feryat edince yere göğe zelzeleler düşsün. Her an ona Allah'tan haber gelsin. O, ya Rabbi deyince hak 60 kere lebbeyk desin. Hatası Allah katında ibadetten daha iyi olsun. Küfrü bütün halkın imanını değersiz kılsın. O kişiye her nefeste hususi miraç vardır. Tanrı onun tacının üstüne yüzlerce taç koyar. Cismi topraktadır, canı la mekanda. O mekansız alem akla gelen her vehimden üstündür. O la mekan alemi ki vehimlere sığmadığı gibi tahayyül de edilemez. Cennetteki ırmak nasıl cennetliklerin hükmüne tabi ise, mekan alemiyle la mekan alemi de o alemlerin hükmüne tabidir. Bu bahsi kısa kes. Bu sözden yüzünü çevir. Sükût et, doğrusunu Allah daha iyi bilir de. Dostlar, biz yine kuş, tacir ve Hindistan hikayesine dönelim. Tacir, Hindistan'daki dudulara kendi dudusundan selam götürmeyi kabul etti.
Evet, Sümeyra'm. Şimdi Mevlana Hazretleri burada tacir, dudusu ve Hindistan'daki dudularıyla olan münasebetini anlatmaya devam ediyor. Ve başlık olarak bu bölümde ilahi akıl kuşunun kanatlarının vasıfları başlığında atıyor. Ve hemen giriş kısmında diyor ki can kuşunun hikayesi de bu çeşittir. Hani hikayeyi hatırlayacak olursak şöyleydi. Bir tacir vardı. Tacirin bir de papağanı var. Bugünkü dille söyleyecek olursak bir papağanı var. Kafeste duruyor. Tacir Hindistan'a ticarete gitmek isterken şeyde bulunan, konakta bulunan herkese oradan size ne getireyim diye söylüyor. Onlar da her birisi bir şey istiyorlar. Papağan ise yani dudu ise diyor ki oradaki diyor dudulara diyor benim halimi ahvalimi anlat ve onlara bu reva mıdır benim halim, siz dışarıdasınız özgürce yaşıyorsunuz, ben ise orada kafesteyim, altın bile olsa kafesteyim diye halimi anlat, benim derdime bir çare bulsunlar, bu ayrılık niye ortada kalsın diyor. Ve Hindistan'a tacir gittiğinde de işte bu bölümü de okuyacağız yine, oradaki dudulara bu dudunun haberini verdiğinde işte hadiseler cereyan ediyor. Burada Mevlana Hazretleri hemen şunu söylüyor. Can kuşunun hikayesi de bu çeşittir. Yani bizim aslında ruhumuz için de aynı şey geçerlidir diyor. Bunu anlatıyor. Çünkü bizim ruhumuz da tıpkı papağanın altın bir kafese konması gibi ya da işte bülbülün altın bir kafese konması gibi altın bir kafes sayılabilecek bedenimize yerleştirilmiş durumda. Aslında bizim burada asıl üzerinde durulması gereken, anlaşılması gereken şey bundan ibaret. Yani biz asıl biz ya da asıl ben kendi ruhumuzdur. Ama bizim ruhumuz bir bedene yerleştirilmiştir. O bedenle birlikte hareket ediyor ve maalesef biz dünyadayken daha çok bedenin ihtiyaçlarına zam oluyoruz ya da bedenin ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıp duruyoruz. Yani kafesin ihtiyaçları için kendimizi telef ediyoruz. Asıl ruhumuzu da ihmal ediyoruz. Ama burada şunu da hemen söylemekte fayda var. İlahi akıl kuşunun kanatlarının vasıfları derken tabii Mevlana Hazretleri mecaz kullanıyor. Buradaki hayvanlar remizdir. Birer şeyi ifade ederler. Bir gerçek bir varlığı ifade ederler. Buradaki akıl dediğim, kuş dediğim şey akla karşılıktır. Yani Mevlana'nın kuş dediği şey akıldır. Ve yine Mevlana'nın kanat dediği şey de insan idrakidir. Demek ki burada Mevlana Hazretleri ilahi akıl kuşlarının kanatlarının efsafı derken insan aklının idrak kabiliyeti ya da idrakinin vasfı ne kadar derinlikte idrak edebilir, nasıl idrak edebilir bunu anlatmak istiyor. Asıl derdi bu. Burada bunu anlamış olacağız. Yoksa bizim buradaki hikayeden kuş dediği zaman gerçek bir kuşu anlamayacağız. Kanat dediği zaman bir gerçek kuş kanadı anlamayacağız. Burada kuş dediği zaman aklı anlayacağız. Kuşun kanadı dediği zaman aklın idrak etme kabiliyetini anlayacağız. Burada bunu da şöyle misal vererek anlatabiliriz. Biliyorsunuz kuşların kendi bedenlerine göre kanatlarının büyüklükleri vardır. Küçük kuşların kanatları küçüktür, büyük kuşlarınki daha büyüktür. Ama bizim aklımız da böyledir ve gerçekten de insan aklı herkeste aynı değildir ve insan aklının idraki de herkeste aynı değildir. Farklı farklı idrak kabiliyetleri vardır insanların. Ve bu sebeple de insan kendi idrakinin boyutunu da bilmek durumundadır. Yani ne kadar kavrama kabiliyetine sahip olduğunu da bilmek durumundadır. Bu yüzden de Allah insanların her birinin farklı anlama ve kavrama kabiliyetleri olduğu için şöyle bir ayet-i kerimeyle insanları rahatlatıyor. Diyor ki biz insanlara gücünün üstünde bir yük yüklemedik. Yani Allah herkese idrak edebileceği, kavrayabileceği biçimde sorular soruyor. Bizim sorumluluğumuzda da o nispettedir aynı zamanda. Mesela biz diyelim ki çok zengin bir adamın hesaba çekileceği alanlarla fakir bir adamın hesaba çekileceği hususlar aynı değildir. Çok zeki bir insanın hesaba çekilmesiyle daha az zeki olan bir insanın hesaba çekilmesi de aynı değildir. Farklı farklı olacaktır. Burada Mevlana Hazretleri işte buna da dikkat çekiyor ve asıl burada üzerinde durulması gereken şey de diyor ki bizim can kuşumuzun yani ruhumuzun da bir çeşit hapiste olduğunu, bir çeşit kafeste olduğunu idrak etmemiz lazım, kavramamız lazım. Bunun bilincinde hayatımızı sürmemiz lazım. Bütün hayatımızı, bütün işlerimizi, güçlerimizi sadece onun ihtiyaçlarını karşılamak için telef etmememiz gerekiyor. Mesela diyelim ki burada insan bedeninin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz. Yemek, içmek, giyinmek, barınmak gibi ihtiyaçları var ama bir de ruhumuzun ihtiyaçları var. Mesela musiki dediğimiz zaman hep halk arasında da kullanılır. Musiki ruhun gıdasıdır derler. Bedeni bir şey değildir müzik dinlemek aslında. Ruhla ilgili bir şeydir. Aynı şekilde ibadet etmek de böyle bir şeydir. Yani yaratıcılığıyla yaratıcımızla bağlantı kurmak da ruhun ihtiyacıdır. Bedenden çok ruh bu ihtiyacı hisseder ve biz bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani hayatı sürdürürken, gündelik hayatın içerisinde yaşayıp dururken biz bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani asıl can kuşumuzun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmamız lazım. İşte Mevlana Hazretleri ikinci beyt diyor ki nerede o masum kuş ki Süleyman onun kalbine askerleriyle ordugah kurmuş olsun. Şimdi insan ruhu zamanla kirlenebiliyor hakikaten ama kirlenmemiş masum bir ruh bulduğunuzda tertemiz hani dünyaya geldiğimiz gibi tertemiz kaldığımızda bu defa o şeyin ruhumuzun zenginliği, kavraması içinde barındırdığı vasıfları içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın askerleriyle ordugah kuracak genişlikte ve büyüklüktedir. Böyle bir şeyden bahsediyor ve biz hakikaten insan gündelik hayatımızda sadece dünyevi işlerin peşinde koşarak asıl peşinde koşmamız gerektiğini, asıl doyurmamız gereken ruhumuzu da ihmal ediyoruz. Burada vurgu bunadır. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki işte böyle bir nefis, böyle bir can, böyle bir ruha sahip olduğunuz zaman bu ruh şükür ettiğinde de, şikayet ettiğinde de, feryat ettiği zaman yer gök sallanır. Ve öyle olur ki Allah her an ona haber gönderir. O Ya Rabbi dediği zaman Allah ona 60 defa lebbeyk der. Yani buyur de, diye karşılık verir. Gerçekten de bizim yapmamız gereken, kavuşmamız gereken şey ruhumuzu temize çıkarmaktır. Ruhumuzu temizlemektir, tezkiye etmektir. Ruhumuzu pisliklerden arındırmaktır. İçimizdeki kötü arzu ve istekleri kontrol altına alarak hayatımızı iyi insan olma yoluna doğru sevk etmemiz gerekiyor, yönlendirmemiz gerekiyor. Bu takdirde biz ne yapacağız? Allah'ın bize ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği bir kul haline geleceğiz. Ve yine Kur'an-ı Kerim Duha suresinde 1. ve 3. ayet kelimelerinde şöyle söylüyor Allah. Duha vaktine ve sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin sana darılmadı. Gerçekten de insanı Allah yeryüzü halifesi olarak yaratıyor ve yeryüzünde bulunan varlıklar arasında en kıymetli olan da insandır ve hiçbir zaman insana darılmıyor. Bakın insan onca kötülük yapıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle söyleyecek olursak kendisini hayvanlardan daha aşağı seviyeye de indiriyor. Ama buna rağmen Allah insanoğluna darılmıyor ve insanoğluna darılmadığı için de sürekli peygamberler göndererek onların doğruya ulaşmasını sağlıyor. Hatta sadece peygamberler göndererek bunu sağlamak için gayret göstermiyor. Aynı zamanda peygamberlerden sonra onların yolunda giden önder insanlar da toplumun içerisinden çıkararak insanlara olan ümidini, insanlardan olan beklentisini korumak istiyor Allah. Hiçbir zaman Allah insanoğluna gücü darılmamıştır. İnsanoğlunu bırakmamıştır. Buradaki ayet-i kerime dedi, evet doğrudan Hazreti Peygamber kastediliyor ama Hazreti Peygamber'in şahsında aynı zamanda diğer insanları da kastediyor. Benim bir arkadaşım vardı, şimdi profesör oldu. Onun çok hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki ya Allah insana güvenmiş ve yeryüzü halifesi kılmış. Biraz da siz insana güvenin diyor. Ya azıcık da siz güvenin. Yani Allah güveniyor insana onunla. Siz niye güvenmiyorsunuz dedi. Benim çok hoşuma giderdi. Gerçekten de insanoğlu böyle bir şeydir. Eğer biz ruhumuzun farkına varırsak, eğer hayatın sadece bedeni ihtiyaçlarımızdan ibaret olmadığını kavrarsak, o defa bizim şikayetimiz de bizim feryadımız da Allah nezdinde çok değerli olur ve biz Allah'ın bir kere ya Rabbi dememize karşılık 60 defa bize lebbeyk demesine sebep olmuş oluruz. Yani Allah başka Hazreti Peygamber'in sözlerinde bize aktarmıyor. Yani siz Allah'a bir adım atarsanız o size 70 adım atar deniyor. Yani biz Allah'a yaklaşmak isteyince Allah bize bizimkinden daha fazla bir gayretle yaklaşıyor. Şimdi öyle bir şeyden bahsediyor ki Mevlana Hazretleri burada diyor ki hatası Allah katında ibadetten daha iyi olsun. Küfrü bütün halkın imanını değersiz kılsın. Şimdi öyle insanlar gerçekten de vardır. Bunların en başta peygamberlerdir. Diyelim ki İbrahim Aleyhisselam. Şimdi İbrahim Aleyhisselam şu anda yaşayan dinlerin tamamının kendisine nispet ettiği eşsiz peygamberlerden bir tanesidir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Bir kıssa vardır. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Kendi kavmini uyarmak için onlara bir hakikati göstermek üzere gizlice bir baltayla puthaneye giriyor ve bütün putları kırıyor. En sonunda da baltayı büyük putun boynuna asıyor. Oradaki kavimler gelip de putların kırıldığını gördüğünde diyorlar ki bunu kim yapmış olabilir? Oradan diyorlar ki işte İbrahim diye birisi vardı. Bizim bu putlarımıza dil uzatıp duruyordu. Yapsa yapsa o yapmıştır diyorlar. Gidip İbrahim'i bulup getiriyorlar oraya. Diyorlar ki bunu sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam normal şartlarda ben yaptım demesi lazım. Hı. Çünkü o kırıyor ama ne diyor? Hayır ben yapmadım diyor. Ben yapmadım. Baksanıza diyor. Büyük putun boynunda diyor balta diyor. Olsa olsa bu yapmıştı diyor. Bakın şimdi işte burada Mevlana'nın dediği şey bu diyor ki adamın hatası ibadetten daha evla bir şey. Hı. Günahı daha büyük bir şey. Diğer insanların imanından daha kuvvetli bir şey. Öyle hatalı bir iş yapıyor ki İbrahim Aleyhisselam o putları kırarak ve şu büyüğünün boynunu asarak, suçu büyüğünü atarak aslında onlara bir hakikati göstermek istiyor. Hmm. Gerçek hakikate baktığınız zaman bu putun o diğer putları kırmayacağı belli bir şey. İbrahim Aleyhisselam bu put kırdı demesi zahiren baktığınız zaman suç gibi gözüküyor, yanlış gibi gözüküyor ama gerçekte doğruların en doğrusu. İşte burada anlatılmak istenen şey bu. Bir de bizim toplum nezdinde bunu gündelik hayatta da görürüz. Yani bazı insanlar vardır ki iyi insanlardır. Herkes tarafından iyiliği maruftur ve kabullenir. Bazen bu adam bir yanlış bir iş yapsa bile, kötü bir iş yapsa bile ne yaparız toplum olarak? Ya bu herhalde sehven bunu yaptı. Bunun da mutlaka kasıt yoktur. Bunu bilmeden yaptı deriz. Bir de kötülükle maruf bir adam düşünün. Yani kötülükle bilinen bir adam düşünün. Kötülükle bilinen bir adamı iyi bir şey de görsek bile herhalde bu diyor deriz yanlış yaptı. Yani iyilikle maruf olan bir adamın kötülüğü bizim gözümüze batmaz. Ama kötülükle maruf bir adamın yaptığı iyiliği bile deriz ki ya bu muhtemelen bir çıkar için bunu yapmıştır. Ya da birilerine öyle gözükmek tabii için yapmıştır deriz. Bu sebeple işte Mevlana'nın Hazretleri'nin buraya da anlatmaya istediği şey hatası Allah katında ibadetten daha iyi olsun. Küfrü bütün insanların imanından daha değerli olsun gibi bir ifadeyle bunu anlatmaya çalışıyor. Ve biz de öyle insanlar olmalıyız ki gerçekten de hem Allah indinde hem de insanlar indinde hatalarımız bile bunun mutlaka bir izahı vardır. Bir sehven yapılmıştır tarzında bizi değerlendirsinler ama kötü insan olduğumuz takdirde bu defa ne yapacaktır? İyiliklerimiz bile onların gözünde mutlaka bir çıkar peşinde koştuğu için böyle yapılıyor denilecektir. Burada Mevlana Hazretleri böyle insanların durumunu anlatmaya devam ediyor. Diyor ki o kişiye her nefeste hususi miraç vardır. Tanrı onun tacının üstüne yüzlerce taş koyar. Ve gerçekten ruhunun farkına varan ve ruhunu yüceltmek için gayret gösteren insanlara da Allah yardım eder. Allah iyiyle her zaman beraberdir ve onlara kendilerine yaptıkları faydadan daha çok fayda sağlar. Bugün öğrencilerle aramızda şöyle bir şey geçti. Telefonları biz topluyoruz sınıflarda. İşte bir dolap var oraya koyduruyoruz. Ben de çocuklardan bir ilk servis bunu yapıyoruz. Çocuklardan telefonları topladık. Ben de götürdüm dolaba koydum. Oradan bir tanesi koşarak geldi. Hocam dedi aman dedi telefonlarımız çizilmesin dedi düzgün koyun da. Ben de öğrenciye şöyle bir şey söyledim dedim. Bak dedim 5 kuruşluk bir telefon için ne kadar titriyorsun görüyor musun dedim yani. Bir de Allah'ı düşün. seni yeryüzü halifesi olarak yaratmış, seni mahlukatın en şereflisi olarak yaratmış, senin üzerine ne kadar titrediğini varsan hesap et. Yani senin işte telefon üzerindeki titreşin, telefonu muhafaza etmek için gösterdiğin gayretin belki binlerce katını Allah senin için gösterecektir. Allah seni muhafaza etmek için bunca gayret gösterirken, bunca yönünü açacak iyilikler yaparken sen kendine mukayyet olmuyorsun da bir telefona bakıyorsun. İşte buradaki misalden de yine şunu anlayabiliriz ki rahatlıkla kafesin ihtiyaçlarını görmekten daha çok o kafese hapsedilen kuşun ihtiyaçlarını da görmemiz lazım. Yani kendimizi, özümüzü görmemiz lazım. Eğer böyle olursak, biz bunun farkına varırsak bu defa biz la mekan aleme, yani mekansızlık alemine yükseliriz. Ruhların bir mekanı olması gerekmiyor. Ve bunun ruhların bir mekanının olmadığını da şöylelikle rüyalardan kolaylıkla anlayabiliriz. Biz işte yattığımız zaman yatağımızda oluyoruz ama bir rüya görüyoruz ve bir de bakıyorsunuz ki hiç ummadığınız yerlerde bulunuyor sizin ruhunuz. Dolayısıyla ruh dediğiniz şey işte mekansızlık alemidir ve asıl insanı mutlu edecek şey odur. Sevgi de böyle bir şeydir. Yani sevdiğiniz zaman zamanında unutursunuz. Sevdiğiniz bir dostunuzla beraber olduğunuz zaman, muhabbet duyduğunuz bir dostunuzla beraber olduğunuz zaman mekan da orta yerden kalkar, zaman da orta yerden kalkar. Ve ikisinin de nasıl geçtiğini anlamazsınız. Nerede bulunduğunuzun da önemi yoktur. Yani nerede bulunduğunuzun önemi yoktur. Eğer siz ehbaplarınızla, dostlarınızla beraberseniz, bir kulübede de olsanız, ilkel bir kulübede de olsanız, orası size, sizin için saraydan daha kıymetlidir. Ama siz dostlarınızla birlikte değil de beraber olduğunuz zaman acı çekeceğiniz insanlarla birlikteyseniz, sarayda da olsanız, altın kafesin içerisinde de bulunsanız onun bir şeyi yoktur, değeri yoktur. Siz orada kendinizi mahpus hissedeceksiniz, mahpus hissedersiniz. Bu yüzden de burada asıl anlatmak istenen şey şu, Mevlana Hazretleri'nin anlatmak istediği şey şudur. Diyor ki biz ruhumuzun bedenimizde bir çeşit esir olduğunu unutmayalım. Bunun farkına varalım. Bedenin ihtiyaçlarını karşıladığımız kadar onu, evet onu da karşılamamız gerekiyor. Hani onu da yatsımayalım, onu da karşılamamız gerekiyor. Ama ruhumuzun ihtiyaçlarını da görmemiz gerekiyor. Bunu da karşılamaya kalktığımız zaman ruhumuzun ihtiyaçları da aslında iyi olmaktır ve iyilikle maruf olmaktır, iyilikle hatırlanmaktır. Geçtiğimiz programlardan birisini de hatırlayınız. Ne diyor? Dostun dosttan beklediği şey hatırlanmaktır diyor. Yani bu da önemli bir şey. Hatırlanmak gerekiyor. Yani biz ruhumuzu hatırladığımız takdirde bu defa işte ruhumuz iyi ve temiz bir hale geldiği zaman, arındığı zaman, pisliklerden arındığı zaman la mekan alemine çıkarız. Ve Allah her şeyimize, feryadımıza ister menfi olsun, ister müsbet olsun bütün taleplerimize Allah cevap verecektir. Ama Mevlana Hazretleri diyor ki, bu bahsi kısa kezelim, bu sözden yüzümüzü çevirelim, sükut et, doğrusunu Allah daha iyi bilir de diyor. Şimdi aslında bu gayb alemiyle ilgili olarak söylenen sözlerin tamamı bilinen aleme kıyasla söylenecek sözlerdir. Ve dolayısıyla işin hakikatinden sadece buraya bakarak bir takım şeyler anlamamızı sağlayacaktır. O yüzden burada söyleyeceğimiz her söz biraz da fazladan bir sözden ibarettir. Bu sözün ötesinde bir anlamak ve kavramak gerekiyor burada. Sözün ötesinde bir anlayış ve kavrayışın olması gerekiyor. Bu maddi alemin ötesindeki şeyi anlamak ve kavramak için söyleyeceğimiz her söz aslında o alemi biraz da sınırlayacağı için Mevlana Hazretleri bu tür meselelerde her zaman sözü kısa keser. Kısa kesilmesini de ister. Çünkü geri kalan anlamı ve kavramayı da insanın zihnine, kalbine bırakır, evet, ruhuna bırakır. Bunu bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde her söz alanımızı daraltacaktır. Bu işi kavramamızı zorlaştıracaktır.
Evet. Dostlar, biz yine kuş, tacir ve Hindistan hikayesine dönelim diyor Mevlana ve devam ediyor. Hindistan taraflarına varınca tacir kırda birkaç dudu gördü. Atını durdurup seslendi. Dudunun selamını ve kendisine emanet ettiği sözleri söyledi. O dudulardan biri titremeye başladı, nefesi daraldı, kas katı kesildi ve düşüp öldü. Tacir selamı götürdüğüne pişman oldu. Kendi kendine dedi ki, bir cana kıydım. Bu dudu herhalde bizimkinin akrabası. Galiba bunların cisimleri ayrı, canları bir. Bu işi niye yaptım? O haberi niye verdim? Bir sözle bir çareyi yaktım, yandırdım. Bu dil çakmak taşıyla çakmak demiri gibidir. Dilden çıkan da ateşe benzer. Hikaye yoluyla da olsa boş yere çakmak taşıyla demiri birbirine vurma. Zira ortalık karanlıktır ve her taraf pamuk doludur. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur? Zalim odur ki gözlerini kapamış, söylediği sözle bütün alemi yakmıştır. Bir söz alemi yıkar, başka bir sözde ölmüş tilkileri aslan eder. Canlar aslen İsa nefesidir. Bir anda yara, bir anda merhem olurlar. Canlardan perde kalksaydı, her canın sözü Mesih'in sözü gibi tesir ederdi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, haris olma, bu helvayı yeme. Feraset sahipleri sabır isterler, helva ise çocukların isteğidir. Sabreden göklerin üstüne yükselir, helva yiyense geride kalır.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri'nin işte belki edebiyattaki üstünlüğü de denebilir. Bir meseleyi anlatırken, bir mevzuyu anlatırken o mevzunun içerisinde bir tek cümle söyler ve o cümleden başka bir alana doğru kayar. Aslında buradaki ana hikaye işte bir tacir, dudusu ve Hindistan'daki dudulara haber götürmekten ibarettir. Ancak Hindistan'daki dudulara haber götürdüğünde burada hikayeden hemen anlıyoruz ki buradakinin selamını söylediğinde o dudu ne yapıyor? Titriyor ve ölüyor. Ve işte bu defa tacir oradan bir şey çıkarıyor, bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki ben ne yaptım yani?
Bir cana kıydım. Ne ettim?
Bir cana kıydım, bir sözle cana kıydım. Hemen burada söze getiriyor, Mevlana eşi söze getiriyor ve diyor ki bir söz alemi yıkar, başka bir söz de ölmüş tilkileri aslan eder. Ve hemen sözün ehemmiyetine getiriyor. Bakın bambaşka bir alana girmiş oldu aslında. Bambaşka bir alan. Bu da büyük bir alan, yani devasa bir alan. Biz özellikle modern dünyada bugün görüyoruz. İnsani ilişkilerimizde söz söyleme konusunda o kadar hoyrat, o kadar kaba, o kadar bedevi, o kadar ilkel hale geldik ki hiçbir sözümüzün karşı taraftakini inciteceğini ya da kıracağını düşünmüyoruz. Burada Mevlana da enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki mesel yoluyla bile olsa diyor karşıdakini kıracak söz söyleme. Halbuki biz bırakın mesel yoluyla olmasını.
Direkt.
Doğrudan söz söyleyerek adamı paramparça ediyoruz. Karşımızdaki muhabbetimizi paramparça ediyoruz. Aslında bir başka şey de şu. Biz ona bu sözü söyleyerek ona bir şey yapmıyoruz. Kendimize yapıyoruz.
Kötü söz sahibine aittir
diye evet,
bir söz.
Nasıl kendimize yapıyoruz? Onun kalbindeki diyelim ki Osman Kayer'i öldürüyoruz. Kalbinde bir Osman Kayer var. Bir sevgisi var ona karşı. Bir muhabbeti var. Ama biz ona kötü bir söz söyleyerek onun içerisindeki öldürüyoruz. Diyor ki adam ya Allah Allah bu da benim bildiğim gibi birisi değilmiş. Bambaşkaymış yani ben bunu niye seviyorum ki diyor ve seni sevmekten vazgeçiyor böylece. O yüzden söz müthiş önemli bir şeydir ve bugün gerçekten de öğretmenliğin münasebetini de görüyorum. Yani insanlar arasındaki münasebetlerde o eski İstanbul beyefendilerindeki nezaket, letafet, incelik, zarafet hiçbirisi kalmadığı gibi sanki bir çeşit yani mağara döneminde yaşayan bedevi insanlar gibi, işi gücü kabalık, işi gücü hoyratlık olan insanlar gibi davranıyoruz. Yani hiç kimse ne dostuna, ne ehbabına, ne komşusuna, ne arkadaşına, hatta kendimize bile hitap ederken, kendimizi bile başkasına anlatırken sözlerimize dikkat etmiyoruz. Yani kendimizi bile başkasına anlatırken o söze baktığımızda kendi kendimizi paramparça edecek sözler söylüyoruz. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de söz söylerken sözümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Burada hemen yeri gelmişken şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Türkçe çok güçlü bir dildir. Ve biz Türkçeyi kemal ile bilirsek eğer, aslında uygun biçimde bilirsek ve Türkçemizi düzgün kurallarına göre kullanırsak bu defa insanlarla olan münasebetlerimizin düzelmesine de yardımcı olmuş oluruz. Ama biz maalesef Türkçemizi de perişan etmişiz. İnsani ilişkilerimizi de perişan etmişiz. Modern insan olarak buna da riayet etmiyoruz. Ve kelime hazinemiz de tabii gereğinden fazla zayıf olduğu için neredeyse işte 3-500 hadi bilemediğiniz 1000-2000 kelimeyle konuştuğumuz için de karşı taraftakine güzel hitap edecek bir tek kelime bile bilmeden ömrümüzü tamamlayabiliyoruz. Mevlana Hazretleri özetle söyleyecek olsak bu defa söze dikkat çekerek sözle karşıdakini öldürmememizi istiyor bizden.
Peki Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.